Barış Proto'nun hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem başlıyor.
Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20... Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da.
Benim hikayem. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. İyi akşamlar değerli gönül dostlarım. Benim hikayeme hoş geldiniz. Ben Barış Bulut her zaman olduğu gibi, her çarşamba olduğu gibi bu çarşambada saat 20'de gönüllerinize dokunan hikayelerin bir başkasını sunmak için mikrofonlardayım, Tarz Radyo'dayım. 2 hafta boyunca sizlerle birlikte olamadık ve onun ardından bu hafta sizlerle birlikte 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren yine devam ediyoruz. Tarz Radyo'da mikrofonlarımız her zaman olduğu gibi Benim Hikayem programında. Evet sevgili dostlar, bugün birazdan Isparta'ya merhaba diyeceğiz. Isparta Türkiye Görme Engelliler Şube Başkanımız Sayın Mehmet Ali Öz Bey bizlerle birlikte olacak. Mehmet Ali abimle birlikte bir saat boyunca sohbet edeceğiz. Hayat hikayesinden bahsedeceğiz, yaşamından bahsedeceğiz. Hep birlikte onu dinleyeceğiz bugün. Onun yaşam hikayesini dinleyeceğiz değerli gönül dostlarım. Ancak bir türkü arası veriyoruz. Mehmet Ali abim birazdan burada olacak. İsmail Altunsaray kurusa fidanım diyor. Ardından bizler yayınımıza başlayacağız efendim. Benim hikayem tüm güzelliklerle devam ediyor. Ayrılmayın.
Sizin hayat hikayeniz, sizin yaşamınız. Benim hikayem. Benim hikayem.
Benim hikayem. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler.
Ağırsa saçlarım, belin bükülse. Ağırsa saçlarım, belin bükülse, birer birer hep dişlerin dökülse, anam dökülse. Urusa vücudum, kanım çekilse, yine şu gönlümü yarisin benim, yarisin benim. Vücudum kurusa, kanım çekilse, yine şu gönlümü yarisin benim, yarisin benim.
Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler.
Bülbülün gülü uçun zarı misali. Bülbülün gülü uçun zar-ı misali, Kerem'in bağrında nar misali, nar misali. İller garip gönül ağır misali, tadına doyulmaz balımsın benim, balımsın benim. İller garip gönül ağır misali, tadına doyulmaz balımsın benim, balımsın benim.
Benim hikayem, yaşamdan hikayeler sizler. Sevgili dostlar, İsmail Altunsaray'ı dinledik. Kurusa Fidanım dedi. Çok güzel bir eserdi gerçekten. Benim sevdiğim, Türk Halk Müziği'nde sevdiğim eserlerden bir tanesiydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir diyoruz ve Isparta'ya şimdi merhaba diyeceğiz. Isparta Türkiye Görme Engelliler Şube Başkanımız Sayın Mehmet Ali Özbey bizlerle birlikte. Bugün bir saat boyunca hiç Mehmet abiyle sohbet edeceğiz. Hayatından bahsedeceğiz, yaşamından bahsedeceğiz. Ve bugün gönüllere, bir saat boyunca gönüllere dokunmaya çalışacağız diyelim. Mehmet abi hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk Barış'ım.
Nasılsın abicim, iyi misin?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağlığımız, sıhhatımız şu an için yerinde, bir problemimiz yok.
Elhamdülillah abicim, bizler de iyiyiz. Hayatın şekline göre yaşamaya çalışıyoruz diyelim. Rabbimize hamdolsun. Benim hikayem programını dinledin mi? Abi öncelikle onu sorayım.
Yeni şey yaptım. Geçen hafta müsait olmadığımızdan dolayı izleme ve dinleme şansım olmadı. Ama bundan sonra çarşamaları akşam 8'de dinleyelim.
Evet, dinleyebiliriz diyoruz. Zaten geçen hafta programımız olmadı. Biz normalde Mehmet Ali abiyle geçen hafta yapacaktık dostlar. Ancak geçen hafta satranç turnuvası vardı görme engellilerin, biliyorsunuz ki. Bu satranç turnuvasındaki çalışmadan dolayı da yapamadık programımızı. Bugüne nasipmiş. Bugün Mehmet Ali abiyi dinleyeceğiz. Mehmet Ali abi de belki de gönüllere dokunacak bugün. Mehmet Ali abi seni tanıyalım. Dostlarımız merak ediyorlar. Kimdir Mehmet Ali Özbey?
Mehmet Ali Özbey 20.03.1976 Isparta doğumlu, doğuştan görme engelli, ilk okula Tokat'ta başlayıp eğitimi Boğutmama Çöldür Okulu dediğimiz Aşık Meysel Çöldür Okulu'na tamamladıktan sonra Bitant Enç Görme Engelli Ortaokulu'nda orta öğretimi tamamladık. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde de lise eğitimini tamamladıktan sonra İş hayatına başladım. 1999 yılında eski ismiyle Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda göreve başladım. Oldum bulundum. Artık kurumlar 2-3 defa isim değiştirdi. Hali hazırda Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlikler Isparta İl Müdürlüğü'nde engelli biriminde çalışmaktayım. Evliyim. 2002 yılında kendisi ortopedik engelli olan Hacer Hanım'la evlendim. Ve ondan da 3 tane çocuğumuz, 2 kız 1 olan çocuğumuz var.
Allah'ın bağışlasın. Evet.
Cümlemiz için inşallah. Kısacası böyle kendim lisans mezunuyum. Hali hazırda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Medya ve Reklam Bölümünde öğrenci olarak devam etmekteyim. Bir şekilde okumayı, yani yaşımız 40 olmasını hala bırakmadık, devam etmeye çalışıyoruz. Diğer arkadaşlara da okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum.
Evet, kesinlikle. Peki 1976'da dünyaya geliyorsun Isparta'da. Artık senin için başlamış oluyor hayat. Peki 1976'lı yıllar da annen ve baban ne iş yapardı abi? Nasıl geçinirlerdi? Yani nasıl bir ailenin çocuğuydun?
Şöyle söyleyeyim, ben 8 çocuklu bir ailenin en ufak ferdiyim. Babam rahmetli oldu, annem de rahmetli oldu. Hep
Allah rahmet eylesin.
Ben inşallah. Babam kendisi din görevlisiydi. Annem ev hanımıydı. Okul yazar okul yazarlığı yoktu. Babam hiç okumuyordu ama kendini öyle yetiştirmiştir ki çok dolu, çok bilgili, ileri görüşlü bir kişiydi.
1976 yılında bahsediyoruz. Aslında 1976 yılı hayatın zor olduğu yıllar. O yıllarda tabii hani geçtiğimiz haftalarda da konuklarımızla böyle sohbet ettiğimizde böyle teknoloji o zaman gelişmemiş. İşte ne bileyim artık doktorlar da fazla bilinçsiz zamanlarıydı. Sen dünyaya gözlerini açtığında nasıl anladılar senin görme engelli olduğunu?
Şimdi Barış'cığım ben abim var benim gibi, o da görme engelli, benden 8 yaş büyük. Tabii onun getirmiş olduğu bir bilinmişlik var. Ona istinaden büyüklerimizin anlattığına göre 1-1,5 yaşlarında fark ettiklerini söylüyorlar. Sıfır olmadığı için dıştan görünüşte de görme engelli olduğumuz anlaşılmıyor bizim.
Evet.
Normal bir göz yuvalarımızda herhangi bir deformasyon olmadığı için çok bariz biçimde bilinebilecek bir şey değil bu. Ama 1,5-2 yaşlarında fark etmişler. O zamanlar uzun tabiriyle diyorlar ki sizlere nazar değdi, şöyle oldu, böyle oldu. Ama sonuçta annem ve babam iki kardeş çocukları, teyze çocukları olduğu için doktorların bağladığı sebeplerden bir tanesi akraba evliliği. Yine halk arasında bilinen diğer bir tabirle tavuk karısı deniyor. Tıptaki ismi de retinitis pigmentosa. Bizim bu bölgede bayağı bir çoğunlukta bu rahatsızlık.
Evet.
Bir de piyango olmamış diyelim.
Ya bir de şöyle bir şey var Mehmet Ali abi. Şimdi aslında bu akraba evlilikleri, yani işte şundan oldu, işte akraba evliliğinden oldu gibisinde hikayeler bence hani geçersiz bir sebep. Çünkü neden şöyle söyleyeyim ben sana, bak. Şimdi başkaları da sonuçta akraba evliliği yapıyor ama yani sonuçta onların da çocukları çok iyi doğan çocukları var, sağlıklı doğan çocukları var. Demek ki aslında doktorlar da bunu böyle takdiri ilahiye yazsalar, ne bileyim, ya da Rabbimin takdiri buymuş deyip şey yapsalar aslında bence daha mantıklı olacak gibi diye düşünüyorum ben. Sen ne dersin?
Ya o doğru. Yani bu tamamen bir kaçıştır. Yani bu akraba evine bağlı. Dediğim gibi kimsenin yani iki kardeş çocuğu olup da çocukları sapasağlam olan, yani bir nevi doktorların o zamanlardaki teknolojik ve bilgi deneyimlerinin tam doyum noktası olmadığından dolayı bir halk arasında yayara yayılmış.
Aynen, yayılmış. Doğru söylüyorsun abi.
Ya bu bir de kader, kaderciliğe de inanmalı. Kader çünkü sonuçta bu imtihan dünyası. Yani herkesi eşit miktarda yaratmış olsaydı yaradan, dünyanın bir tadı tuzu olmazdı.
Tabii.
Yarısı çöl, yarısı topal, yarısı zihinsel engelli, yarısı konuşma engelli. Olacak ki insanlar birbirlerinin kıymetini, sağlıklarının kıymetini görerek, bilerek yaradana daha çok ibadet etmeleri gerekecektir diye düşünüyorum.
Ben kesinlikle abicim, ama maalesef ki öyle bile olmuş olsa halen maalesef daha başını bir defa secdeye koymamış arkadaşlarımız var maalesef. Camiadan söylüyorum yani, ben öyle söyleyeyim sana.
Evet.
Maalesef hepimiz daha bunun mesajını anlamış değiliz yani, ben öyle söylüyorum.
Evet.
Peki o dönemlerde annen ve baban, işte sen de artık abinden sonra sen de görme engelli olunca hiçbir şeye hüsrana düşmüşler mi? Ya da böyle bir ne bileyim bitkinliği artık olmuş mu? Yani bir isyandır, ne bileyim neden böyle oldu gibisinden bir şey olmuş mu?
Ya abi? Babam din görevlisi olması nedeniyle ona büyük bir ihtimalle ya o zaman, çünkü ben karşılaşmadım. Onların böyle bir feryatlarıyla, fikirleriyle karşılaşmadım. Babamla hiç öyle bir şey yok ama anne daha duymuşsal olduğu için niye böyledir, şudur budur diye daha korumacı bir yaklaşımla yaklaşmış olabilir ama biz tabi onları bilmediğimiz için 6 yaşına kadar ailemizin yanındaydık, 6 yaşında gurbete, okulunda birine çıktığımız için o detayları çok hatırlamıyorum.
Evet. Peki biraz çocukluk yıllarına da devam edelim. Şimdi çocukluklarından bahsettik. 2-3'lü yaşları böyle az çok hepimiz hatırlarız. İşte ne bileyim o zamanlar böyle bizim işte erkeksek bebekleri falan olur. O zamanlı yıllarda böyle 80'li yıllarda neler yapardınız abi? Çocukluğun nasıl geçti senin?
Ya ben şimdi Isparta'nın bir ilçesi var. Keçiburada. Oranın kasabasında babamın görevlileriyle oradaydık. Ben engelli olduğumda farkında değildim. Diğer sağlıklı çocuklar ne yapıyorsa ben de aynısını yapıyordum. Tarifim mazur görün. Eşek arabaları, at arabaları mahalle arabalarında gezerken arkalarına yapışıp koşar, hoplar, zıplar her türlü yaramazdı yapardık. Traktör geçerdi, onun arkasına yapışırdık. Atlardık, geldiler. Yani çocuklar da ne oynadıysak bu seksekinden tutup çelik çomağına, diğer o zamanlar şimdisi gibi işlemli kağıtları değil de bu bilgilendirici oyun kağıtları olurdu. Bakkallarda satılırdı. Onları alıp oynardık. Meşhur gazoz kapaklarını toplar, onlarla oynardık. Bilyalarla oynardık. Ama hiçbir zaman şunu çocukluğumda arkadaşlarım arasında görmüyorum deyip kenara oturup onları oyun bitimlerini bir beklemedim.
Aslında
onlar ne yapıyorsa aynısını yaptım ben de.
Aslında çok güzel bir şey ya, biliyor musun abi? Hani bir şeyin eksikliğini ben bile bazen diyorum yani biz hiç kendimizi mesela ben biz görme engel olarak kendimi açısı bir engel olarak görmüyorum. Çünkü neden? Zaten belli şekilde bir farkın olmuyor senin. Ama önemli olan buradaki şey şu. Önemli olan kendini kanıtlayabilme. Yani şimdi bir kendini kanıtlamak var, bir kendini kanıtlamak var. O yüzden hayat boyu sürdüreceğin için bu engeli o engelini artık senin kabullenmen lazım. Ve kabullendiğini de o karşıdaki insana göstermen lazım. Demek ki bir de tabii doğuştan olduğunun vermiş olduğu bir şey var. Onun inisiyatifi var ve artık sen kendini bir şey olarak görmüyorsun. Aman şurada çukur var, düşerim, ederim gibisinden. Hakikaten bu şunu gösteriyor. Arkadaşlarına ve çevrene kendini kanıtlamışsın.
Evet.
Diye görüyorum ben. Çünkü öyle bir şey olmuş olsa zaten baştan olmaz, baştan kabul etmezler diye düşünüyorum.
Aynen.
Peki sizin zamanlarınızda tabii abin de görme engelli, kardeşlerinle birlikte o zamanın ilçesi nasıldı? Yani komşuluklar nasıldı abi? Çünkü şu anda komşuluğa baktığımda sırf apartman komşuluğu var ve hiç kimse birbirlerine gelip gitmez. Çok sakin bir komşuluk var. Sizin zamanınızda komşuluk, yardımseverlik nasıldı?
Ya eskiden ne yapacak olursa imece usulüyle mahallede sokak sakinleri bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Yazın tarana yapacaksa, salça yapacaksa, bir şeyler kurutacaksa, bahçeyi verirse bir şekilde imece usulüyle ortaklaşa birbirini işlerini görüyorlardı. Eskiden bu kadar ekmek yaygın değilken köylerde, çarklarda yufka yapılırdı. Birleşimler 3-4 ayda bir gün ona yaparlardı.
Evet.
O yüzden dolayı çok şey yoktu ama şimdi günümüzde arkadaşın evi taşınıyor, kanlığını dayamışlar. Alt katta oturuyor. Alt kattaki diyor ki taşınıyorlar herhalde diyor. Meğerse taşınan kişi yok, hırsız kamyonu dayamış eve, komple boşaltmış gitmiş.
Ya.
Üstteki komşusu diyor ki, bizim komşu taşıyacak galiba diyor. Yani sorgulama yok, evi taşıyanları bilmiyor, alttaki insan kim, bu kim. Adam dönüyor, evine dönüyor, bir bakıyor, evi bomboş. Kime derdini anlatıyor? İşte bu yeni, son zamanlardaki
teknolojik aletler.
Komşuluk maalesef böyle.
Tabii bu komşuluğu bir de bizden de kaynaklanabiliyor. Mehmet Ali abi neden diyeceksin? Çünkü telefonu elimize alan biz. WhatsApp, Facebook, işte Twitter gibi sosyal medyaları kuran biz ve buna gömülen biz. Yani biz kendimizi aslında maalesef ki ortaya atıyoruz.
Ama şimdi Barış, yani biz bunu, evet, bu yapılmış teknoloji çok güzel bir şey. Bunları daha farklı alanlarda değerlendirip, yani sürekli şimdi ev oturmasına gidiyorsun, misafirliğe gidiyorsun. Ev sahibi eşiyle telefonda, WhatsApp'tan yazışıyor.
Maalesef.
Ötekiyle yazışıyor. Yan yana yazışıyor. Bunun için değil, oraya geldiysen muhabbete geldi, WhatsApp'ta yazışmaya ya da Facebook'ta bir görüntüleri paylaşmak değildir. Muhabbet edeceksin, komşun ya da arkadaşın derdini neyse dinleyeceksin, onun derdiyle
ortak olacaksın.
Dertleneceksin.
Tabii işte bunu demek istiyorum Mehmet Ali abi. Yani şimdi bak, bu teknolojinin bir zararlı bir yararlı tarafları var. Bizler yararlı taraflarını kullanabilirsek aslında çok güzel olur diye düşünüyorum ben. Ama işte maalesef ki bunu henüz beceremedik. Mesela ben sana bir örnek anlatayım. Geçen bir çay bahçesine gittiğimizde çay bahçesinde bir sessizliğin olduğunu ve herkesin tek konuştuğu şey işte telefonda şurada şu var, işte baksana şunun fotoğrafına, işte birisinin 4-5 yaşındaki çocukların konuştuğu o oyunlar, işte silahlar falan filan. Artık insanlar birbirlerinin halini hatırını bile sormaz hale geldiler. Öyle söyleyeyim ben artık yani.
Doğru söylüyorsun.
Maalesef ki bu bizi çok üzen şeylerden bir tanesi, ama inşallah düzelir diye umut ediyorum ben. Evet, mesajlarımızı okuyalım hemen. Mehmet abiye gelen mesajlar var. Onları inşallah biz okuyalım. Isparta'dan Mehmet Şimşek yazmış. Kardeş selamünaleyküm, iyi yayınlar. Mehmet abiye selamlar demiş. Isparta'dan Mehmet Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar.
Selamlar iletiyorum benden.
Kastamonu'dan Ahmet Karaoğlu yazmış. Selamünaleyküm. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Mehmet Ali Özbey abime uzun ömürler diliyorum. Hayatında başarılar diliyorum demiş.
Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz. Bizler de Ahmet Karaoğlan abimize. Evet, şimdi bir eser arası verelim değerli dinleyenlerim. Birazdan eser arası vereceğim ama hem bizim dinlenmemiz açısından hem de dostlarımız birazdan güzel bir türkü dinleyecekler. Sevgili Mehmet Ali abim seçti. Erdal Erzincanlı'dan Bilmem Ağlasam mı eseri. Aşık Mahsuni de söylüyormuş bunu. Baktım şimdi. Aslında Mehmet Ali abinin hayatına şöyle bir göz attığımızda, çocukluk yıllarına göz attığımızda güzel bir çocukluk yılı olmuş. Ama ben yine de şöyle bir soru sormak istiyorum. Çocukluk yıllarında kendini buruk hissettiğin zamanlar oldu mu abi? Mesela gün olur. Şimdi öyle bir çocuk kavramı öyle bir şeydir ki böyle kısa bir küçük bir kelimede kırılıverirsin. Yani bir de tabii üstüne üstlük engelliysen kırgınlığın daha da fazlalaşır. Öyle bir olumsuzluğun oldu mu hiç bu hayatta?
Yani şöyle, ben en büyük kırgınlığım ilkokul bile Tokat Çöpleri okulunda gittiğimde, ya 6,5 yaşlarında falanım. İlk defa o zaman böyle hayattan yalnızlığı hissettim. Baba beni götürdü, bıraktı, kimse yok. Akşam olsa anne deyip yanına gidebileceğim, baba deyip yanına gidebileceğim kimse yok.
Doğru.
İlk gün o kadar zoruma gitmişti ki o günü hiç unutamıyorum. Ki Tokat Çöldür Okulu o zamanlar böyle eski bir binaydı. Tarihi bir binaydı. Farklı da bir yapısı vardı. İşte yani anlatamıyorum nasıl bir duyguydu o zamanlar. Ama böyle çok kendimi gurur hissetmiştim o gün.
Hakikaten yani o anlatılmaz bir duygu. Bu arada bir de ortak yanımızı söyleyeyim ben. Ben de Aşık Veysel Köylü Okulu mezunuyum. 2014 benim de 2014 mezunu. Oradan bir ortak yanımız daha da var Mehmet Ali abiyle. Aşık Veysel hakikaten Görme Engelliler Yükörtüm Okulu yani sizin zamanınızda...
Biz mezun olduğumuzda sen daha doğmamışsın. Bu vermiş olduğum tarih onu gösteriyor herhalde.
Evet. Yani ben 2006-2014 arası. Senin kaç abi?
Ya ben 87 Aşık Veysel mezunuyum.
Evet. 87. Bayağı çok çok bir geç yani. Geç bir tarih. Sizin zamanınızdan tabii bizim zamanımızda gene de tabii o zamandan o zamana eksiklikler ve burukluklar vardı ama tabii daha çok şeylerin olduğu, düzenlemelerin olduğu bir tarih ama o tarihten o tarihe tabii birçok öğretmen, işte müdür ne bileyim gelip geçmiştir. Öyle söyleyeyim.
Yani şimdi sizin zamanınızda iletişim güzeldi. Ne vardı? Telefon vardı. Evet, senin bireysel cep telefonu yokmuştur ama aksiyonlar vardı. Çok rahat arayabildiğim bir cep numarası veyahut da bir ev numarası çok rahat uyuyormuştur ama bizim zamanımızda Kerem'e Tokat'a gittiğimde ev telefonu dahi yoktu. Ağlasan kimi arayacaksın? Arasan kimi arayacaksın? Yani o yıllar, bu yıllar şimdiki yeni jenerasyon ne kadar şükretse anlıyorum.
Kesinlikle abicim. O konuda sana katılıyorum. Bizim zamanımızda tabii telefon, işte ne bileyim mesajlaşma daha çok fazlaydı. Sizin zamanınızda belki onların hiçbiri yoktu belki de. Hakikaten o konuda haklısın diyebilirim sana. Ve peki çocukluk yıllarından başladık. Aslında çocukluk yıllarına doğru şöyle devam edelim. Ben bu arada senin eserimi listeye aldım. Şimdi birazdan çalacağım. Yaklaşık şöyle bir 6 dakikalık bir parça birazdan gelecek ama... Tokat'ta Görme Engelliler Okulu'nun olduğunu aslında nasıl duydun? Yani şimdi 85-84'lü yıllarda, yani senin bulunduğun yıllarda tabii teknoloji yok. Bir hayli insanlar o zamanlar radyo gibi böyle dinleme ve iletişim kanallarını kullanılmışlar. İşte... Evet, şimdi... O zamanlar işte radyo ve televizyon gibi böyle şeylerden işte derneklerin okulların telefon numaralarını falan bulmuşlar. Öyle söylüyorlar. Peki sen nasıl duydun Tokat'ta Görme Engelliler Okulu'nun olduğunu?
Yani şimdi şunu da söyleyeyim. Benim önümde bir abim vardı. Abim o da Aşık Veysel mezunu.
Sevgiler selamlar.
80 okumuş. Ama tabii biz o zamanlar okullara hadi dinle, az dinler, hemen git yazır, yarın okula başla olayı yoktu.
Evet.
Okula yazılıyorsam çağırırlarsa gidiyordum. Yazıldım ama İzmir'de yer olmayınca, Tokat'ta o sene yeni açılınca Tokat'ta yer vardı. Bir daha gider misin? Gidemezdi tabii göndermek için. Bizi haber gelince hemen otobüse bileti aldı. Hatta hiç unutmuyorum daha dün gibi aklımda Topcan firması vardı Tokat'ın. Ondan bileti aldım, bindik, gittik ve bir yıl ben orada kaldım. Yılın sonunda okul başladı, bir hafta falan çıkıyordu, tekrar gittim. O sene babam beni, oranın uzak olması nedeniyle Ankara, İzmir, Tokat üçgeninde bir hafta boyunca git geldi, yapa beni İzmir'e kaydırdı.
Evet.
Ben ilkokulu 2'den itibaren 5. sınıf sonuna kadar İzmir'de okudum. Yani sadece Tokat'ta bir yıl, yani 7-8 aylık bir eğitim hayatım oldu. İlkokulu İzmir'de tamamladım. O zamandan tabii işte ölümü de hamilin olması bizim için bir avantajdı. O olmasaydı babam memur olunca ister istemez kaymakamlıklardan, diğer şeylerden haberi vardır.
Evet, doğru söylüyorsun abi. Peki, biz bir türkü arası verelim ve sorular gelmeye başlıyor sevgili Mehmet Ali abim. Örneğin Hasan Diçmen abim mesela sorularını sormuş. Hemen onu tabii türküden sonra okuyacağım. Demiş ki, iyi yayınlar, başarılar diliyorum sizlere. Mehmet Ali Özbeyen'e bir soru sormak istiyorum demiş. Yaşadığı bir komik anısı var mı ilkokul zamanlarında olsun demiş, anlatabilir mi demiş. Hemen bir daha da soruya tekrar bakacağım türkü arasında. Ve şimdi Erdal Erzincanlı'ya bir kulak vereceğiz. Bilmem ağlasam mı diyecek Erdal Erzincanlı. Ardından bizler burada olacağız değerli gönül dostlarım. Mehmet Ali abimle birlikte. Bizden ayrılmayın efendim. Benim hikayem.
söylemesem mi? Bilmem söylesem mi? Söylemesem mi? Yiğit muhtaç olmuş.
Dertlerine gizliyor bu hayatta. Kimi dertlerine gizliyor bu hayatta. Kimi kederlerini.
Mesajlar gelmeye devam ediyor değerli dinleyenler. Mehmet Şimşek abimiz yazmış. Parti için teşekkür ederiz demiş Mehmet Ali Başkanıma. Biz de teşekkür ediyoruz benim hikayemi dinledikleri için.
Ben de orada karşılaşan hepsine bu türküyü armağan ediyorum.
Peki. Isparta Çay Ocağı'nda bizleri Murat abimiz dinliyormuş. Dikkatlice dinliyorlarmış bizleri ve bir soruları var bizlere. Mehmet Başkanımıza saygılar, sevgiler demiş. Hayatta keşke şunu da yapsaydım dediği bir şey var mı diyor.
Vallahi hayatta keşke şunu da yapsaydım dediğim şu an için aklıma gelen bir şey yok. Sadece araba kullanmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum.
Tek istediğim o diyorsun abi.
Evet, şöyle 200-300 ne verdiyse basmak arabayla.
Allah Allah, hepimizin aslında ya. Gerçekten şu anda ben 20 yaşında bir genç olarak böyle bir araban olacak. İstediğin yere gideceksin. Ayağını yerden kesecek yani senin.
Ya şimdi evet, kullanımımız var arabayı ama ben bunu o zevki kendim tatmak istiyorum ya.
Evet. Gerçekten çok önemli bir şey abicim. Maalesef ama tabii şükretmek lazım yine de. Halimize şükür. Şükür. Peki. Efendim devam ediyoruz bizler yayınımıza kaldığımız yerden. Hasan Dinçman abimiz yazmış. Selamünaleyküm, yayınınızda başarılar dilerim. Mehmet Ali Başkanıma bir sorum olacaktı demiş. Hayatında komik veya duygusal bir anısı varsa anlatabilir mi diye bir soru yöneltmiş. Buyurun.
Ya hayatımızda yaşadığımız tabii bu yıllar önce bir kömürle düşmüştüm var.
Öyle mi?
Sen bu komik tuhaf bir şey.
Tabii, nasıl oldu bakalım?
Şimdi şöyle, sene 97, yine bu dernekten çıktım, eve doğru gideceğim. Ama üzerim bembeyaz, yani pantolon beyaz, tişört beyaz, ayakkabı beyaz. Elimde sanki gülüyormuşum bir kağıt kalem, onlarla oynarım. Bir de bastona, yerde kullanmıyorum ama bastona ayağımı gülüyor, sürekli çekme atıyorum. Sağ ayağım önüne geliyor, çekme atıyorum, sol ayağım önüne geliyor, çekme atıyorum. Isparta'da buradan caddesi dediğimiz yer var, oradan böyle geçerken her gün de geçerim üstünden. Biz kömürlüğün olduğunu biliyorum. Ama hiç açık olduğu denk gelmedi. Ya o gün de kömür gelmiş, dökmüşler, içerideki tozlar dışarı çıksın diye açık bırakmışlar.
Evet.
Tam böyle baktığımda bir mata ata ata ata giderken abi langırt dungurt bir ses geldi. Bir tane bayanın sesini duydum. Aa dedi, adam düştü dedi. Ben kömürlüğün içindeyim.
Oo.
Yani neyse, kendimi toparlamak için ben adım atıyorum ama kömür aşağı doğru kayıyor. Ben çıkmaya çalışıyorum, ben aşağı kayıyorum. Çıkmaya çalışıyorum, aşağı kayıyorum. Yukarıdan birisi, yukarıdan sesleniyor. Özbey diyor, orada ne yapıyorsun diyor. Ya ne yapayım dedim, şimdi düştüm dedim. Neyse, elimden tuttular, çıkardılar. Ya düştüm tabii, ben de yazdım adam için. Nasıl olmuştu ya, alaca, belece.
Kapkara.
Yarı siyah, yarı beyaz. Ya. Neyse o beni çıkan adama diyeyim ki abi diyorum, benim aşağıya kalemle çağırıp düştü, onları kalıverdik. Ya arkadaş nereden gidelim, bunun kapısı nerede? Tabi aklımıza gelmiyor ki aşağılardan bir yerden gelindi. Neyse oraya eldana varmış karşıda, orada bir pansuman yapalım, bir şeyler yazacaklar. O kömürlü kapağını açık bırakan adam da o sitenin kapıcısı, hemen boşa boşa boşa şeye gidiyor. O sitenin kapıcısına gidiyor işte. Kömürler düştü, çenesi şöyle oldu, böyle oldu, anlatıyormuş. Adamın dediği cevap çok şey, kör müymüş, düşmeseymiş.
Evet, yani bu hem konik hem de çok
kötü. Adam geldi ve de yani ambulans. Nerede bulacağım o zaman, yani evet ambulansa var ama yani onun için falan ambulans çağırmazdı. Peugeot 103 motosikletler vardı. Ona bindirdim, tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar. Acilde götürdü. 7 tane dudağımın iç tarafına 6 mı 7 mi de dış tarafına dikiş attılar. Ve öylelikle kaldı gitti. İşte bu şöyle yorumluyorum kendim. Ben bastona tekme atarsam akıbetin düşmektir.
Evet, kesinlikle abi.
Baksın Allah bize Kur'an diye vermiş, kolaylık olsun diye. Ya bir denk atıyorduk, espri yapıyorduk, bir şeyler yapıyorduk, az görmeye güveniyorduk. Böyle bir geçmişte anımız var.
Evet, peki. Ve ilkokula başlamış oldun abi. İzmir'de devam ediyorsun ilkokulda. Peki şimdi bizim görme engeller okulunda biliyorsun ki abi böyle çok meşhurdur müzik, böyle konservatuvar gibi bir okulumuz vardı bizim, ya benim zamanımda öyleydi. Senin müziğe ilgin var mıydı? Çünkü görme engellilerin çoğu müzisyendir mesela.
Şimdi benim müzik yeteneğim yoktu. Çağdım hocamız vardı ilkokulda, Çağdım Bozkurt.
Evet, çok
mutlaka sen de onu duymuşsundur.
Aynen.
Mustafa Genç Yılmaz hoca vardı. Bunlar müzik hocalarıydı. Şimdi bizi kaç defa test ettiler ama bir türlü müzik anlamında bir beceri kazanamadık. Ama diğer anlamda el sanatları, o zamanlar ne meşhurdu? Orada trikotaj meşhurdu, makrona meşhurdu. Bu daktilo yazma olayları falan var, on parmak daktilo falan öğrettiler. Diğer elle yapılan modern derslerimiz vardı.
Evet, kesinlikle. Bizde de vardı.
Şimdi de devam ediyor muydu bilmiyorum. Benim zamanımda ya çamur ya çilerimize verip onlardan çeşitli figürler yaparak el kaslarımızı ve el becerilerimizi geliştiriyorduk. Hı. O konularda iyiydi ama müzikte maalesef ki yetenek olmadığından bir başarı elde edemedik.
Evet, kesinlikle. Aynen öyle olmuş demek ki. Peki lise zamanlarına gelelim hemen abicim, hızlı olarak, çünkü ilkokul zamanlarında yani kısacası sen böyle daha dolu dolu bir hayat yaşadın. Dolu dolu bir ilkokul zamanları olmuş. Şimdi lise zamanında, senin zamanında hangi sınavlar vardı ve sen lise sınavına nasıl hazırlanırdın abi?
Ya bu 5. sınıfın sonunda devlet parasız yatılılık sınavları olurdu. Ona girilirdi. O bittikten sonra yine orta sonda da aynı. Devlet parasız yatılılık sınavları. Yani böyle yani işte OKS, SBS, bilmem GGS'ydi, MGS'ydi, böyle tuhaf tuhaf isimler yoktu. Devlet parasız yatılılık. Biz bunu biliyoruz. Bir de Anadolu sınavları, fen liseleri sınavları gibi sınavlar var. Yani çok çeşitli bir ortam yoktu. Her sene bir isim değişmiyordu. Tabii bizim okuyabileceğimiz ilimizde okuyamayacağımızdan devlet parası yatırıya girip öyle bir yerlerde okumaktı. Şimdi ben ortaokulu yine İzmir'de okuyacağım. Karabağlar Cumhuriyeti'si vardı. Onu okuyacağım ama yine abim önümüzde bizim olduğu için Ankara'da Mithat Enç'te Beşerler Çocuk Okulu diye eski ismi. Sonradan Mithat Enç oldu. Orada okuduğu için tabi oranın da eğitimi biraz daha farklı olduğu için biz oraya bir şekilde kaydık ve oraya gittik. Oranın mülakatını kazandık. Orada 3 yılımızı tamamladık. 88-91 arası. Onun sonunda da yine ortaokul bittikten sonra yine devlet parası yatırlıklar vardı. Onlara girildi. Isparta'da bir okulda okutmaktı babam yine hayali ve niyeti. Ama burada 4 tane 5 tane liseye gidip de görmen gelirse okutamayız. Biz yapamayız falandı, fıstıktı, şuydu, buydu. Yine kayıtların son bir güne kalana kadar bu işler olmadı. En son da abim dedi ki babama, bunu Ankara'ya götürelim. Ankara'da bir okula götürelim zaten. Oradan mezun olanlar Ankara'da Cumhuriyet Lisesi meşhurdu. Körlerin körler okulu gibiydi. Oraya gittik, bizim kaydımızı aldılar. Pansiyon kaydımızı aldılar. 91'de başlayıp 94'te de orayı bitirdik. O sene üniversite sınavlarına girdik ama benim istediğim, arzu ettiğim bir okul gelmedi. Ben ilk sene 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin istatistik bölümü müydü? Bölümün ismi dahi unuttum şu an. Öyle bir yerde var ama ben o sene kendi bireysel mücadelelerim sonucunda Antalya'da bir turizm yerinde işe başladım. Oradaki para kazancı daha iyi geldiği için üniversiteyi özgür okumak için bir niyetim olmadı. Ondan sonra oradan bir şekilde ayrıldık. Devletin açmış olduğu sınavlara 3-4 tane sınavlara girdik. Ve 98 yılında arkadaşlarla birlikte bir öğreneceğimiz bir şey yoktu. İstanbul Emirgan Altınoluk'tan Reşit Paşa'daki rehabilitasyon merkezine gittik. Orayı da yarım bıraktım. 2,5 ayı da bıraktım. Geldim burada çünkü bir özel sektörde işe başlamak gibi bir şarım doğdu. Oraya geldim, başladım. Orada çalışırken de Çocuk Yetiştirme Kurumu'nun açmış olduğu sınav 98'de yapıldı. O sınavı kazandım ve 99 14 Ocak itibariyle devlet memuru hayatım başlamış oldu.
Evet, hala devam ediyor.
O gün bugündür. Arada bir tarım geçmişim var. Tarıma gidip geldim. O gün bugündür. Şimdi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüğü oldu. İsimleri birkaç defa değişti. 21 yıldır devlet memuru olarak çalışmaktayım.
Evet. Yani bugün hakikaten güzel bir hayat hikayesin dedim ya. Böyle dolu dolu bir hayat hikayesi. Önce bu imkanı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Böyle hani fazla bir hani çakıllı yol deriz ona, böyle üzgüntülü bir hayatın olmadığı bir yaşam hikayesi. Seni büyüten ailen de gerçekten büyük bir özveriyle büyütmüş, büyük bir efendilikle büyütmüş, kültürel olarak hem manevi olarak dolu dolu büyümüşsün. Gerçekten ne mutlu sana, ne mutlu bize diyelim.
Annem babam herkese nuruşun versin. Biri de 2008'de, biri de 2006 yılında kaybettik. Onların bize göstermiş olduğu, yani öğretmiş oldukları hayat felsefeleriyle yaşamaya devam ediyoruz. Ben bu arada 2002 yılında, yani 03-02 yılında 2003 kendisi engelli olan, ortopedik engelli olan Hacer Bilge Hanım'la evlendim. Onundan birlikteliğimi ben 2003, 2006 ve 2010 doğumlu 3 tane Allah'ın emaneti var bizde.
Evet, Allah bağışlasın.
Yani işim Isparta Belediyesi'nde çalışmakta.
Çocuklar okuyor tabii.
Çocuklar okuyor. Lise, orta, son ve 4. sınıf. Ya artık ilkokul son oluyor.
Evet, doğru.
Okuyorlar.
Peki, onlar da belki bizleri dinliyordur. Ailenize, eşinize sevgiler, selamlar, saygılar olsun diyelim bizden. Benim Hikayem ekibi olarak. Peki abi, sorularımız var, mesajlarımız. Evet, yine Murat abimizin bir sorusu var. Demiş ki, Mehmet Ali Başkanımın geçmişte severek yapmış olduğu bir spor dalı var mıdır? Var mıdır hocam?
Barış, sesin geldi gitti, tam anlaşılmadı.
Şu anda geliyor mu hocam?
Evet, şu anda.
Murat hocam sormuş, Murat abim sormuş. Geçmişte başkanımın severek yapmış olduğu bir spor dalı var mıdır demiş.
Yani çocuk mahalle aralarında oynamış olduğumuz, köyler okulda oynamış olduğumuz bu şut çekişme, karşılaşma denir. Onları severek yapardık. Onun haricinde İzmir'de hareket demirlerinde hareket yapmayı çok severdik. Onun ismine bizim yıllarda Ayıs Mayıs diye oyun koymuşlardı. Hareket demirlerinde her türlü akrobatik hareketleri yapardık.
Peki, bir de golbol antrenörü hocamız bizlere ulaşmış. Şu anda tam ismini göremedim. Demiş ki...
Akın
hocamız, pardon, özür diliyorum. Evet, Akın hocamız. Sevgili hocama sevgiler, saygılar. Demiş ki...
Ben de selamlarımı iletiyorum Akın hocaya. Isparta'ya gelmiş zannedersem hoş geldiniz, sefa getirmişim.
Peki, bizler de hoş geldiniz diyelim o zaman Isparta'ya. Golbol'ün görme engellere getirisi... nelerdir demiş. İşte ne bileyim, önerileri nelerdir bu sporla ilgili ondan sonra diye bir soru yöneltmiş sizlere.
Yani bunun görme engellere getirisi, en büyük getirisi insanlardaki sosyalleşme, paylaşım ruhunun artması, kaynaşma, ekip ruhunun oluşması. Beklentilerim şu, Isparta özelinde söylüyorum, görme engellilerin çok rahat sporlarını, golbol başta olmak üzere diğer salon sporlarını yapabileceği engelsiz bir salona kavuşmak ve engelli, özellikle görme engellilerin tek başına gittiğinde orada koşu bandında, diğer parkurlarda çok rahat hareketlerini, ısınma hareketlerini yapabildiği bir tesislerin olması temel
Kesinlikle. Bütün illerimizde aslında bu olsun. Bütün her şeyde bu olsun diye temenni ediyoruz. Ve başkanımla yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz değerli dinleyenler. Teşekkür ediyoruz hepinize. Şöyle son olarak... Bazı arkadaşlar yayınlar kesik kesik ulaşıyor demiş ama internet yayını olduğu için bazen kesilmeler, kopmalar olabilir. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Bu program kaydı zaten ilerleyen günlerde net bir şekilde yayınlanacak. Daha fazla kaçıran arkadaşlar olursa buralardan bu program kaydımızı dinleyerek dinleyebilirler. Peki dernekten biraz bahsedelim. Isparta Görme Engelliler Şubesi'nden bahsedelim biraz. Programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Isparta'da görme engellilere neler yapılıyor? Buyurun hocam. Son olarak.
Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta'da 1996 senesinde kurulmuş bir dernektir. Genel merkezimiz İstanbul Kadıköy'de olup sene 1970'te Görmezleri Eğitim ve Himaye Cemiyeti adı altında kurulmuş. 1970'te kamu yararına çalışan dernekler sözünü kazanmış. 1975'te de yine Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye ismini kullanabilen elden derneklerden bir tanesidir. Kör hareketinin mihenk taşlarındandır. Körlükle mücadele, körlerin hak temelli arayışlarını yapabilen ve körlerin haklarının nasıl arandığını gösteren ve tamamen özelde körlükle ama genelde de bütün engellerle alakalı yasal mevzuatların düzenlenmesinde mücadele eden bir dernekti. İlimizde, Isparta'da ise 1996 senesinde 3 arkadaşın önderliğinde, Isparta'daki eksikliğin fark edildikten sonra 3 tane genç arkadaşın önderliğinde bu şube olarak açıldı. O gün bugündür, 24 yıldır hizmet vermekte. Burada yine arkadaşlarımızın, özellikle görmengel arkadaşlarımızın hem yasal hem eğitimde hem istihdamda olan sıkıntılarının çözüm noktalarında maddi manevi destekler vermeye çalışıyoruz. 2018 yılının sonlarında ise şubemiz kulüpleşerek spora da eğilmeye başlamış. 2019 yılında düzenlenmiş olan Türkiye Golbol Yükselmeliklerine katılmış hem erkeklerde hem bayanlarda. Yine 2019 yılının başında Türkiye Santraç Şampiyonası'na katılmış. Geçen yıl 3 kişiyle katılmışken bu sene 12 sporcuyla katılım göstermiş. Yine buradaki hem diğer örgütlerle, sivil toplum örgütleriyle ve ilimizdeki hem yerel hem de merkezi yönetimle diyalogları sıkı tutarak sıkıntısı, derdi tasası olan arkadaşlarımızın dertlerini, tasalarını en hafif seviyeye indirmek için elimizden gelen çalışmaları yapmaktayız.
Peki derneğe nasıl ulaşabilirler Sayın Başkanım?
Derneğe nasıl ulaşabilirler? Derneğimiz genellikle Isparta'yı bilenler için söylüyorum. Kadın Sarayı'nın 2. katta derneğimizin ofisi var. Cumartesi ve pazar günü genellikle orada oluyoruz. Dernekle ilgili ulaşmak isteyenler benim cep telefonuma 7/24 saat her an ulaşabilirler. Numaramı paylaşabilirim. 0544 293 73 17. Derneğimizin Isparta Turget Facebook, Turget Isparta WhatsApp grupları mevcut olup genel merkezimizin de www.turget.org.tr uzantılı bir web sayfası mevcut. Orada her türlü mevzuat ve derneğimizin yapmış olduğu faaliyetlerle alakalı her türlü bilgi, belge, dokümanlara çok rahatlıkla ulaşabilirler.
Teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Bugün benim programıma katıldığınız için. Tabii biraz biz radyo programı sunarken hatamız olabilir, kusurumuz olabilir. Sizleri iyi ağırlayamamış olabiliriz. O yüzden affınıza sığınıyoruz. Tüm dinleyicilerimize bir hatamız, bir kusurumuz olsun efendim. Affınıza sığınıyoruz sizleri. Benim hikayem her çarşamba akşamları 20-21 arası hikayelerini buluşturmaya devam ediyor. Sizlerin de var mı son olarak söylemek istedikleri?
Şimdi Barış'cığım, öncelikli olarak şu an bizleri dinleyen Isparta Şubesi üyelerimiz olan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Öncelik onlara da teşekkürüm. Daha sonra diğer dinleyen arkadaşlarımızdır. Ve bütün dinleyenlere sonsuz teşekkürlerimi arz eder. Engelsiz yarınlar, engelsiz günler dileğiyle diyorum.
Teşekkür ediyorum abicim. Hasan Yılmaz'dan güzel bir parça geliyor. Hareketli bir parça. Düzelir diye bir parça. Düzelir isimli. Düzelir be kanka. Düzelir isimli bir parça. Hareketli günler olsun. Mutlu günler olsun hayatınızda sevgili dinleyenlerim. Yarınlar hep güzelliklerle dolsun. Hep mutluluklarla dolsun. Engelsiz bir hayat için mücadele etmeye devam ediyoruz bizler de. Haftaya inşallah farklı bir hikaye, farklı bir...
Düzelir be kanka.
Düşe kalka böyle geldik. Biz aşkı dumana verdik. Bak yine tribe girdik. Takma düzelir be kanka.
Bu alemde kardeşin çok. Denizde kum bizde dalga. Hallederiz sıkıntıya. Takma düzelir be kanka.
Bu alemde kardeşin çok. Denizde kum bizde dalga. Hallederiz sıkıntı yok. Takma düzelir be kanka. Allah.
Köşeyi biz kaybetmeyiz neşeyi biz. Hani yok mu bir şeyimiz? Takma düzelir be kanka.
Dönmesek de köşeyi biz kaybetmeyiz neşeyi biz. Hani yok mu bir şeyimiz? Takma düzelir be kanka.
Bu alemde kardeşin çok. Denizde kum bizde dalga. Hallederiz sıkıntıya. Takma düzelir be kanka.
Bu alemde kardeşin çok. Denizde kum bizde dalga. Hallederiz sıkıntıya. Takma düzelir be kanka.
Oh, da kader utansın. Herkes seni mutlu sansın. Hayat buysa üstü kalsın. Takma düzelir be kanka.
Bırak da kader utansın. Herkes seni mutlu sansın. Hayat buysa üstü kalsın. Takma düzelir be kanka.
Bu alemde kardeşin çok. Denizde kum bizde dalga. Hallederiz sıkıntıya. Takma düzelir be kanka.
Bu alemde kardeşin çok. Denizde kum bizde dalga.
Hallederiz sıkıntıya. Takma düzelir be kanka.
Bu alemde
sizin benim
takma düzelir be kanka.
Barış Brot'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem sona erdi.